Ayrım 14, sayfa 105. Daimleri, vardiya başlarının, ustaların ve ailelerin oturduğu evler arasındaki sokağa saptırdı. Toplumsal kurallara hani madeninde sıkı sıkıya uyulurdu. Burası da genç ulusun bir mikro kesiti gibiydi. Siyah işçiler, çevresi çitle çevrili kışla gibi barakalarda kalırdı. Beyaz badanalı bir dizi ahırı hatırlatan yerler. Siyah ustabaşılarsa tek tek daha iyi yapılmış odalar vardı. Beyaz ustalarla vardiya başları yamaçlarda kurulmuş caddelerin iki yanındaki evlerde otururlar. Baş yöneticilerse yamacın daha yukarılarında çıkıldıkça büyüyen, bahçeleri güzelleşen köşklerde yaşarlardı. Onlar caddenin köşesini dönerken bir kapının eşiğinde oturmakta olan kız Şasa'ya dilini çıkardı. Şasa, onu görmeyeli neredeyse bir yıl oluyordu. Bu süre içinde doğa kızda mucizevi değişiklikler yapmıştı. Ayakları hala çıplak, bileklerine kadar kir içindeydi. Saçları hala rüzgardan dağınık, güneşten soluktu ama pamuklu bluzun kumaşı artık pek geriliyordu irileşen göğüsleri üzerinde. Göğüsler bu yüzden yukarı itiliyor, açık yakadan dışarı fırlayacakmış gibi duruyordu. Bluzun dokusu arasından madalyon gibi iki koyu renk lekeyi fark eden Şasa oturduğu yerde kıpırdandı. Kızın bacakları çok uzamıştı. Dizleri artık tokmak gibi değildi. Bileklerine yakın kısımları kahverengiyken oyluklarının içleri saten gibi krem rengiydi. Verandanın kenarına iki bacağını açıp oturmuş eteği yukarıya sıvanmıştı. Şasa'nın bakışları aşağıya doğru kayarken o dizlerini daha da ayırıp iki yana açtı. Burnu kalkık, yanakları çilliydi. Gülünce burnunu buruşturuyordu. Sinsi, küstah bir sırıtışı vardı. Dili de bembeyaz dişlerin arasında pespembeydi. Şasa bakışlarını ondan suçlu suçlu ayırdı. Ön camdan ileriye baktı. Ama pompa kulübesinin arkasındaki o olayı tüm ayrıntılarıyla hatırlıyor, yanakları alev alev yanıyordu. Annesine göz atmaktan kendini alamadı. O karşıya bakıyordu. Farkına varmamıştı. Şasa rahatlar gibi oldu. O sırada annesi mırıldandı. Adi şırfıntının biri. Pantolon giyen her şeye balta oluyor. Babası işten çıkaracaklarımız arasında, kendinin de bizim de başımıza berbat bir dert açmadan önce kurtulacağız ondan. Annesinin o kısacık anı gözden kaçırmayacağını bilmesi gerekirdi. Her şeyi görüyor diye düşündü. Sonra da annesinin sözlerinin anlamı bilincine girdi. Kız buradan uzaklaştırılıyordu. Bunun kendisini bu kadar sarsmasına şaştı. Karnının dibinde fiziksel bir acı duyuyordu sanki. ''Onlara ne olacak Mater?'' diye sordu alçak sesle. ''Yani işten çıkardığımız insanlara.'' Annesinin Dr. Twentyman Jones'la temizliği konuşmasını dinlerken olay onun gözünde yalnızca bir rakamlar dizisiydi. Ama şimdi kıza bakınca hepsi etten ve kandan varlıklar oluvermişti. Hasma olan o sarışın çocuğu hatırladı. Trenden gördüğü küçük, sarışın kızın onun yanında nasıl durduğunu hatırladı. İşsizler kampının kenarında, o yabancı kızın yerinde Annalisa Botta'yı canlandırdı gözünde. ''Onlara ne olacağını bilemem.'' Annesinin dudakları gerilmişti. ''Bence o bizi ilgilendiren bir şey değil. Bu dünya katı gerçeklerle dolu bir dünya. Her birimiz kendi sorunlarımızla kendimiz başa çıkmak zorundayız. Bence asıl onları çıkarmasak neler olacağını düşünmemiz gerekir. Zarar ederiz.'' Doğru ve zarar ettiğimiz zaman da madeni kapatırız. O zaman yalnızca işten çıkardığımız bir avuç insan değil, ötekilerin hepsi de işlerini kaybederler. O zaman hepimiz acı çekeriz. Sahip olduğumuz her şeyde öyle davransak sonunda her şeyimizi kaybederiz. Biz de onlar gibi oluruz. Bunu ister miydin? Birden Şasa'nın zihninde yeni bir hayal belirdi. İşsizler kampının kenarında duran o sarışın çocuk değildi, kendisiydi. Yalın ayak ve toz içinde, yırtık haki şortla, ince gömleğinden girip kendisini donduran gece serinliğini hisseder gibi oldu. Açlıktan karnının nasıl guruldayacağını hayalinde canlandırdı. Hayır diye patladı birden, sonra sesini alçalttı. Tercih etmezdim. Annesinin sözlerini yarattığı o silinmek bilmez hayaller karşısında ürperdi. Öyle mi olacak mater? Olabilir mi? Biz de yoksul kalabilir miyiz? Kalabiliriz canım. O kadar çabuk ve zalimce olur ki anlayamayız. Bu yüzden her an tetikte ve dikkatli olmamız gerek. Servet dediğin şey oluşturması çok zor ama yok olması çok kolay bir şeydir. Öyle mi olacak? Diye diretti Şasa. Aklına Midas teması adlı yatı geldi. Polo taylarını, Bishop's okulundaki arkadaşlarını, Veltevreden'in bağlarını düşündü ve çok korktu. Hiçbir şey kesin değil. Annesi uzanıp onun elini tuttu. İşte hayat denilen oyunun zevkli yanı bu. Her şey kesin olsa o zaman oynamanın tadı kalmazdı. Ben yoksul olmak istemezdim. Hayır dedi annesi. Onun da sesi Şasa'nın deminki sesi gibi sert çıkmıştı. Olmayacağız. Kurnaz ve cesur davranırsak olmayız. Dünya ticaretinin durmuş olması konusunda o söylediklerin, kimsenin elmaslarımızı almak istememesi. Daha önce bunlar sırf boş kelimelerdi. Şimdi ise korkunç bir ihtimal halinde canlanıvermişti. O tekerleklerin bir gün yine dönmeye başlayacağına inanmak zorundayız. Yakında. Orada da altın kuralları uygulayacağız. Onları hatırlıyor musun? Daimler'i yokuşa sürdü. Madenin aşağıda kalan binaları kayaların dibinde görünmez oldu. Neydi birinci altın kural Şasa diye üsteledi annesi. Başka herkes satın alırken sen sat. Başka herkes satarken sen satın al dedi Şasa. Güzel. Peki şimdi neler oluyor? Herkes satmaya çalışıyor. Birden anladı. Yüzünde beliren gülümseme zafer yansıttı. Yüzü ne kadar güzel, aklı ve sezgileri ne kadar güçlü diye düşündü annesi. Onun kıvrık yatan yılanın vücudunu yoklayarak ilerleyip sonunda dişlerine varmasını bekledi. Gerçekten de Şasa'nın ifadesi birden değişti. Ama mater, paramız yoksa nasıl satın alabiliriz? Senten arabayı yolun kenarına çekip motoru susturdu, oğluna döndü. Onun ellerini kendi iki eli arasına alıp ciddi bir sesle konuştu. Sana büyük gibi davranacağım. Şimdi söyleyeceğim şey bizim sırrımız. O sırrı kimseyle paylaşmayız. Ne büyük babayla, ne annayla, ne Abraham Abrahams'la, ne de Twentyman Jones'la. O bizimdir. Yalnızca seninle benimdir. Şasa başını salladı. Annesi derin bir soluk aldı. İçimde bir sezgi, dünyayı saran bu felaketin bize bir fırsat olduğunu fısıldıyor. Bu pek az insana nasip olur. Son birkaç yıldır bundan yararlanmaya hazırlanıyordum. Bunu nasıl yaptım dersin Sherry? Şasa başını iki yana salladı. Annesine hayran bakışlarla bakıyordu. Maden ve Veltevre'den dışında her şeyi nakde çevirdim. O ikisiyle de pek çok borç aldım. Pek çok. Bu yüzden bütün alacaklarının ödenmesini istedin. Valvis Körfezi'nde o balık fabrikasıyla gemileri almaya onun için gittik. Paraya ihtiyacın vardı. Evet canım, evet diye cesaret verdi Senten ona. Farkında olmadan onun ellerini sallıyor, durumu görebilmesini istiyordu. Şasa'nın yüzü yine aydınlandı. Satın alacaksın diye bağırdı. Başladım bile dedi Senten. Araziyi aldım, maden hakları aldım, balıkçılık hakları, guano hakları, gayrimenkul aldım. Cape Town'daki Alhambra tiyatrosuyla Johannesburg'daki Kolezyum'u bile aldım. Ama en çok arazi aldım. Daha çok arazi almak için satın alma hakkı aldım. Onlarca, yüzlerce, binlerce dönüm canım. Dekarı iki şilinden. Tek gerçek servet topraktır. Şasa bunları pek kavrayamıyordu. Ama annesinin söylediklerinin çok büyük şeyler olduğunu seziyor, bunu onun gözlerinden okuyordu. Şimdi artık sırrımızı biliyorsun diyerek güldü annesi. Eğer doğru tahmin etmişsem servetimizi iki katına, dört katına çıkaracağız. Peki ya değişmezse ya? Kelimeyi arıyordu. Ya ekonomik kriz hep devam ederse o zaman ne olur mater? Senten dudağını sarkıttı, ellerini indirdi. O zaman canım zaten hiçbir şeyin önemi kalmaz. İster öyle olsun, ister böyle. Daimler'i tekrar çalıştırdı, son tepeyi aştı, tek başına duran bungalovun kapısında durdu. Bahçesi genişti. Pencerelerinde ışıklar yanıyordu. Hizmetkarlar verandaya saygıyla dizilmiş, kusursuz beyaz üniformaları içinde ona hoş geldin demek üzere bekliyorlardı. Arabayı basamakların dibine park etti, kontağı kapattı, tekrar oğluna döndü. Hayır Şasa canım, biz yoksul olmayacağız. Eskisinden çok, çok daha zengin olacağız. Daha sonra da senin sayende yavrum, servetimizin yanına nüfus da katacağız. Koca bir servet ve güç. Her şeyi planladım ben. Öyle dikkatli planladım ki. Onun bu sözleri Şasa'nın zihnini fırtınalı düşüncelerle doldurmuştu. Bir türlü uyuyamıyordu. Büyük servet, büyük güç. Bu sözler onu hem heyecanlandırıyor hem rahatsız ediyordu. Bunların ne anlama geldiğini gözünün önüne getirmeye çalıştı. Kendini bir sirkte kuvvet gösterileri yapan adama benzetti. Üzerinde leopar derisinden bir kasık bağı, kollarında meşin bileklikler, iki elini beline dayamış duruyordu. Pazuları şişmişti. Ayakları bir yığın altın paranın üzerine basmaktaydı. Karşısındaki halk beyaz entariler giymiş, onun önünde eğilmekteydi. Bu hayalleri kafasından defalarca geçirdi. Her seferinde bir ayrıntısını değiştirdi. Hepsi hoş hayallerdi ama bir şeyi eksikti. Sonunda onu da tamamladı. Kendisine tapınan beyaz entarili halkın arasından birinin başına rüzgarın savurduğu, yer yer rengini soldurduğu karışık, dalgalı saçları oturttu. Onu en ön sıraya yerleştirdi. O da başını yerden kaldırdı. Şasa'ya dilini çıkardı. Derken Anna Lisa'nın sinsi sinsi sırıtan çilli suratı kayboldu. Hizmetçi onu elinde sıcak kahve ve bisküvilerle uyandırdığında kendini şaşkın ve yorgun hissetti. Dışarısı hala karanlıktı. Yatağında döndü, başını yastığın altına soktu. Ovambo hizmetçi bezgin bir sesle "Anneniz siz kalkana kadar beklememi emrettiler" dedi. Şasa zorla kalktı, sürüklenerek banyoya gitti. Seyislerden biri atına eğerlemiş ön kapıya getirmişti. Şasa seyisle biraz şakalaştı, atı okşadı, alnını onunkine dayadı, burun deliklerini üfledi. Eğere atlayınca kestirme yolu seçti. Tepedeki boru hattını izledi. O boru arka taraftaki kaynaktan madene su taşıyordu. O taraftaki ormana el sürülmemesini Senten emretmişti. Mopani ağaçları sık ve çok yüksekti burada. Asansörün başına vardığında Twentyman Jones'un eski Ford'u da yeni geliyordu. Adam arabadan inerken kolundaki saate baktı. Şasa'nın 3 dakika erken geldiğini görünce hüzünlenmiş gibi göründü. "Ocağı hiç indiniz mi Master Şasa?" "Hayır efendim." Neredeyse annem hiç izin vermedi diye de ekleyecekti ama her nedense bunu gereksiz buldu. İlk defa annesinin o ezici baskısına karşı öfke duydu. Twentyman Jones onu asansörün başına götürüp vardiya başıyla tanıştırdı. "Master Şasa sizinle çalışacak" diye anlattı. "Ona edeceğiniz muamele günün birinde genel müdürünüz olacak herhangi bir gence edeceğiniz gibi olsun." Bu adamın yüz ifadesinden şaka edip etmediği hiç belli olmazdı. Bu yüzden de kimse gülmedi. "Ona bir madeni miğfer bulun" diye emretti Twentyman Jones. Şasa miğferinin kayışlarını bağlarken de onu kayanın ağzına götürdü. Eğimli tünel oradan başlıyor, 45 derecelik bir açıyla iniyordu. Vincin gücü 100 tondu. Madencilik dilinde bu 60 yük cevher demekti. Her vardiyanın hedefi yeryüzüne 600 yük çıkarmaktı. Şasa bu rakamları dikkatle dinliyordu. Annesinin akşam kendisini sınava çekeceğinin farkındaydı. Sonunda işçilerle birlikte kayıp inen rafa adımını attı, aşağı doğru yolculuğuna başladı. Buranın şemalarını görmüş, tabii annesinin masasındaki fotoğraflarına da bakmıştı ama hiçbir şey onu bu karşısında çıkan manzaraya tam hazırlamamıştı. Tepenin içinde, orta yerde hemen hemen muntazam, yuvarlak denilebilecek bir alan vardı. Yukarısı gökyüzüne açıktı. Kazılmış yerin yan duvarları dimdikti. baca gibi gri bir kaya duvar. Orta alanın çapı bir mil vardı. Twentyman Jones hala ona bilgi veriyordu. Burası bir volkanik baca. Vaktiyle buradan mağma fışkırmış. O sıcaklıkta, o basınç altında elmaslar oluşmuş, lav olan onları yukarı taşımış. Zamanla baca tıkanmış, lavlar soğumuş, katılaşmış. Üst tabaka havaya ve güneşe açık olduğundan okside olmuş. Sarı toprak haline gelmiş. Elmaslı formasyon. 11 yıldır o tabakayla uğraştık. Mavi toprak dediğimiz tabakaya daha yeni vardık. Katılaşmış mağmanın asıl kalın tabakası o. Demir gibi sert ve içi de elmas dolu. Öğlen olduğunda Twentyman Jones Şasa'yı çağırdı. Annen yarın vardiya çalışmanın yeterli olacağını söylemişti. Ben yukarı çıkıyorum. Geliyor musun? Gelmesem iyi olur efendim dedi Şasa saygıyla. Patlatma için fitilleri yerleştirişlerini görmek istiyorum. Adam başını hüzünlü hüzünlü salladı, söylene söylene uzaklaştı. Her sabah bir önceki vardiyanın yaptığı patlamanın toprağa kaldırılıyor, taşınıyor, o vardiyanın işi bitince yeni bir patlama yapılıp çıkılıyordu. Ertesi sabah gelenler de onların toprağını kaldırmakla işe başlıyordu. Vardiya başı fitilleri Şasa'nın tutuşturmasına izin verdi. Bu Şasa'ya güçlü olma duygusu getirdi. Sonunda vardiya başıyla birlikte yukarıya çıktılar. Şasa kayanın ağzında durup bekledi. Sonunda ayağının altında yerin titrediğini hissetti. Sonra tayı Prester John'u eğerledi. Toz ve ter içinde yorgun ama mutlu aynı yoldan eve doğruldu. Pompa kulübesine vardığında kızı düşünmüyordu ama onu orada gördü. Galvanize borunun üzerine oturmuştu. Prester John şahlandı. Şasa boş bulunup dengesini kaybetti. Düşmemek için eğerin boynuna tutunmak zorunda kaldı. Kız saçlarına yaban çiçekleri takmış, bluzunun üst düğmesini açmıştı. Veltevreden'deki kitaplardan birinde ormanda dans eden satırlarla Nimillerin bir resmi vardı. O kitap annesinin kilitlediği yasak kısımda dururdu. Ama Şasa kendi harçlığından o kitabın bir eşini almıştı. Hafif giyimli nimpler onun erotika hazinesi arasında en sevdiklerinden biriydi. Annalisa da onlardandı. Bir orman nimpiydi. Yarı insandı ancak. Çekik gözleri Şasa'ya sinsi bakışlarla bakıyor, beyaz dişleri parlıyordu. ''Merhaba Annalisa.'' Sesi çatlak çıkmıştı. Kalbi öyle çarpıyordu ki boğazına fırlayıp kendisini boğacak sandı. Kız gülümsedi ama pek de derin gülümsemedi. Bir eliyle öbür kolunu okşuyordu. Bileğinden çıplak omzuna kadar. Öne doğru eğildi. İşaret parmağını alt dudağına değdirdi. Yakası biçim değiştirdi, sarktı. İki memesinin arasındaki bembeyaz teni gözüktü. Şasa üzengileri ayağından fırlattı, bacağını Prester John'un sırtından aşırttı. Ama kız o sırada ayağa fırlamış, tepenin çalılıkları arasında kaybolmuştu. Şasa onu kovalarken kendini çalıların dikenli dallarıyla boğuşur buldu. Yüzünü çiziyordu dikenler. Bir ara az ilerden onun kıkırdamasını duydu. O sıra ayağının altındaki bir taş kaydı, Şasa yere düştü. Kalktığında kız gitmişti. Şasa biraz daha dolandı, sonunda hevesi söndü. Tekrar pompanın yanına geldiğinde Prester John da fırsattan yararlanıp kaçmıştı. Şasa kıza da kendine de kızgın söylenerek yürümeye koyuldu. Bungalova kadar yol epey uzundu. Ne kadar yorgun olduğunu ancak o sıra fark etti. Eve vardığında ortalık kararmıştı. Boş eğeriyle eve dönen at telaş yaratmıştı. Şasa kapıda belirince Sente'nin kaygıları birden öfkeye dönüştü. Ayrım sonu.